Ayrım 11, Vatikan'ın zindanları, André Gide, sayfa 131-4. Saint-Ange Şatosu denilen Adrian türbesi önünde Florise buruk bir huzursuzluk duydu. Yapının görkemli kitlesi bir iç avlunun ortasında yükseliyordu. Bu avlu halka yasaktı, ancak kartı olan yolcular girebiliyorlardı. Hatta bunların yanında da bir bekçi bulunacağı belirtilmişti. Bu aşırı önlemler Amedeo'nun kuşkularını doğruluyor, hem de işinin büyük güçlüğünü ölçmesini sağlıyordu. Florissa en sonunda Baptistin'den kurtulmuş, bugün sonunda neredeyse ıssız olan rıhtımda şatoya sokulmayı önleyen taş duvar boyunca geziniyordu. Girişin indirilip kaldırılır köprüsü önünden geçiyor, geçiyordu. Ruhu karanlık, umudu kırıktı. Sonra Tibre kıyısına kadar açılıyor, bu ilk surun üzerinden biraz daha öteleri görmeye çalışıyordu. O zamana kadar yakınlarda bir kanepeye oturmuş, görünüşte kitabına dalmış olsa bile uzun zamandır kendisini gözetleyen bir papaza dikkat etmemişti. Roma'da o kadar çoktular ki. Saygıdeğer din adamının gümüş rengi uzun gür saçları vardı. Temiz bir yaşamın belirtisi olan genç ve taze rengi bu yaşlılık belirtisine hiç uymuyordu. Yüzünü şöyle bir bakmakla anlaşıverirdi papaz oldu. Özelliğini oluşturan anlatılmaz bir uygunluk, bir edep de Fransız papazı olduğunu anlamaya yeterdi. Florise üçüncü kez kanepenin önden geçerken papaz birdenbire kalkıp yanına geldi. İçinde hıçkırıklar saklanan bir sesle, "Ne o?" dedi. "Yalnız değil miyim? Ne o? Siz de mi onu arıyorsunuz?" Bunları söyledikten sonra yüzünü ellerinde sakladı. Uzun zaman tutulmuş hıçkırıkları boşanıverdiler. Sonra hemen topladı kendini. "Hey, dikkatsiz adam, dikkatsiz adam," dedi. "Sakla gözyaşlarını, iniltilerini bol." Sonra Amedeo'nun koluna yapıştı. "Burada durmayalım Mösyö, gözetliyorlar bizi." Göstermekten kendimi alamadığım üzüntü fark edilmedi bile. Amedeo şimdi sık adımlarla yürüyordu, şaşkındı. Ama nasıl, en sonunda söyleyecek bir şey bulmuştu. "Ama nasıl anlayabildiniz, niçin burada bulunduğumu?" "Tanrı'ya şükürler olsun ki yalnız ben sezdim. Ama kaygınız, ama bu yerlere kederli gözlerle bakışınız, 3 haftadır gece gündüz buralardan ayrılmayan bir insanın gözünden kaçabilir miydi? Heyhat Mösyö, sizi görür görmez bilmem hangi önsezi, gökyüzünün bilmem hangi bildirisi, derdinizin benim derdime kardeş olduğunu gösterdi bana. Dikkat, gelen var. Tanrı aşkı için kaygısızca bir tavır takının." Sebze taşıyan bir adam rıhtımda ters yönde ilerliyordu. Papaz hemen bir tümcenin arkasını getirir gibi sesini değiştirmeden ama daha hızlı bir biçimde, "İşte bunun için bazı tiryakilerin pek beğendi bu Virginia'lar ancak bir mum alevinde dumanın geçebileceği bir küçük yol kapanmasın diye konulan bu ince sap içlerinden çekildikten sonra yanarlar," dedi. "İyi çekmeyen bir Virginia mı? Kaldır at. İstedikleri gibisini buluncaya kadar 6 tanesini yakan titiz tiryakiler görmüşümdür efendim." Adam uzaklaşır uzaklaşmaz, "Nasıl bakıyordu bize, gördünüz mü?" dedi. Ne yapıp yapıp aldatmak gerekiyordu. Floresire şaşkın şaşkın, "Nasıl nasıl?" diye haykırdı. "Nasıl olur da bu bayağı bahçıvan da onlardan sakınmamız gerekenlerden olur?" "Kesin bir şey söyleyemem Mösyö. Ama öyle sanıyorum. Özellikle bu şatonun dolayları göz altında. Özel bir polis örgütünün adamları dolaşıyor durmadan. Kuşku uyandırmamak için en değişik kılıklar altında çıkıyorlar ortaya. Öyle becerikli, öyle becerikli ki bu insanlar. Biz de öyle kanıcıyız ki, öyle çabuk güveniriz ki. Ama size hiç renk vermeyen, benim de geldiğim akşam azıcık yüküm istasyondan kalacağım yere götürmeme izin verdiğim hamaldan sakınmamakla her şeyi alt üst etmeme ramak kaldığını söylesem ne dersiniz Monsieur?" "Fransızca konuşuyordu. Ben de ta çocukluğumdan beri İtalyancayı rahatlıkla konuşurum ama hiç kuşkusuz siz de duyardınız bu heyecanı. Ben de yabancı bir ülkede ana dilimin konuşulduğunu duyunca heyecanlanmaktan kendini alamadım. İşte bu hamal." "Onlardan mıydı?" "Onlardan da aşağı yukarı inandım diyebilirim. Bereket versin ki pek az konuşmuştum." "Beni korkutuyorsunuz," dedi Floresere. "Ben de geldiğim akşam, yani dün akşam böyle bir rehberin eline düştüm, valizimi ona verdim. Fransızca konuşuyordu. Aman tanrım, dedi papaz, ürpermişti. Adı da acaba Baptist'in miydi? Baptist'in o, diye inledi Amedeo. Dizlerinin bağı çözüldü. Zavallı, ne söylediniz ona? Papaz kolunu sıkıyordu. Aklımda kalmadı. Araştırın, araştırın, anımsayın tanrı aşkına. Amedeo dehşet içindeydi. Hayır vallahi, diye kekeliyordu. Ona bir şey söylediğimi sanmıyorum. Hiçbir şey belli ettiniz mi acaba? Hayır, hiçbir şey, vallahi inanın. Ama beni uyarmakla çok iyi ettiniz. Hangi otele götürdü sizi? Otelde değilim, bir oda tuttum. Adam sende, her neyse, nereye indiniz? Huzuru iyiden iyiye kaçmıştı Amedeo'nun. Küçük bir sokağa herhalde, bilmezsiniz, diye mırıldandı. Ne çıkar, kalmayacağım artık orada. Dikkat edin. Çabuk ayrılırsanız sakındığınızı düşünebilirler. Evet, belki de hakkınız var. Hemen ayrılmamam daha doğru olur. Ama bugün sizi Roma'ya getiren Tanrı'ya ne kadar şükretsem az. Bir gün sonra gelseniz kaçırırdım sizi. Yarın, yarından tezi yok, Napoli'ye, bu sorunla gizliden gizliye uğraşan ulu ve önemli bir kişiye görmeye gideceğim. Floris de heyecandan titreyerek, yoksa bu Kardinal Sanfelis mi, diye sordu. Papaz şaşırmıştı, iki adım geriledi. Nereden bildiniz, dedi, sonra yaklaştı. Ama niçin şaşırmalı, Napoli'de de yalnız o biliyor sizi didindiren gizi. Siz kendisini iyi tanır mısınız? Kendisini tanır mıyım? Heyhat, sayın Mösyö, ben ona borçluyum şeyi... Ama önemi yok. Onu görmeye gitmeyi düşünüyor muydunuz? Hiç kuşkusuz, gerekirse. İnsanların en iyisidir. Sert bir hareketle gözünün ucunu sildi. Kendisini nerede bulabileceğinizi biliyorsunuzdur elbet. Kime sorsam bana bilgi verir sanırım. Napoli'de herkes onu tanır. Elbette, ama söylemek bile gerekmez. Ona geldiğinizi bütün Napoli'ye bildirmek niyetinde değilsinizdir herhalde. Hem yanınıza varma tarzında söylemeden şeye, yani bildiğiniz işe katıldığını bildirmeleri, belki de kendisine götürecek bir yazı vermeleri olanaksız. Affedersiniz, dedi Floresere. Arnika böyle bir şey yazmamıştı ona. Ne? Onu hemen damdan düşercesine gidip görmeyi mi düşünüyordunuz? Hatta belki de psikoposlukta, papaz gülmeye başladı. Hem de doğrudan doğruya açılma. Ne yalan söylemeli. Öbürü pek ciddi bir sesle, ama bilmiyor musunuz ki Monsieur, bilmiyor musunuz ki onu da hapsedilmek tehlikesine atacaktınız? Öyle bir büyük sıkıntı içindeymiş gibi görünüyordu ki Floresler'e konuşmayı göze alamıyordu. Böylesine büyük bir dava, böyle dikkatsizlikler eline bırakılsın, olur şey mi, diye mırıldandı. Protos cebinden bir tesbihin ucunu çıkardı, sonra geri koydu, sonra heyecanla istavroz çıkardı, sonra arkadaşına döndü. Peki ama Monsieur, dedi, kim istedi sizden bu işe karışmanızı? Kimin talimatlarını izliyorsunuz? Floris'e şaşkın şaşkın, kusura bakmayın papaz efendi, dedi. Kimseden talimat almadım. Ben bu işten bunalan ve kendi barışını araştıran bir zavallıyım. Bu alçak gönüllü sözler papazı yatıştırır gibi oldu. Floris'e elini uzattı. Sizinle çok sert konuştum ama öyle tehlikeler sarmıştı ki çevremizi, dedi. Kısa bir duralamadan sonra da bakın, diye ekledi. Yarın benimle gelmek ister misiniz? Birlikte gideceğiz dostumu görmeye. Gözlerini göğe doğru kaldırdı. Evet dostum, demeye cüret ediyorum, diye konuştu güvenli bir sesle. Şu kanepeye oturalım biraz. Kısacık bir mektup yazacağım. İkimiz de imza edeceğiz. Geleceğimizi bildireceğiz. Saat 6'da, buranın deyimiyle saat 18'de postaya verirsek yarın sabah alır. Öğleye doğru da biz kabule hazır olur. Hatta öğle yemeğini de onunla yiyebiliriz. Yeriz, evet, hiç kuşkum yok. Oturdular, Protos cebinden bir defter çıkardı. Boş bir sayfanın üzerine Amedeo'nun şaşkın bakışları altında mektubunu yazmaya başladı. Babalık. Sonra ötekinin şaşkınlığına bakıp keyiflenerek sakin sakin güldü. Size kalsa kardinal diye yazardınız demek. Sonra da daha dost bir sesle Amedeo'ya bilgi vermek inceliğini gösterdi. Kardinal Sanfelis haftada bir kez alelade bir papaz giysisiyle gizlice psikoposluktan ayrılıyor, papaz Barlotti oluyor. Vomero taraflarına gidiyor, burada ufak bir köşte birkaç ender dostunu kabul ediyor. Sırdaşların bu sahte ada yolladığı mektupları alıyordu. Ama bu bayağı kılık içinde bile pek sağlam bulmuyordu durumu. Postayla gelen mektupların açılmadıklarından emin değildi. Mektupta gerçeği belirletecek bir şey söylenmemesini, kullanılan sözcüklerin görevini hiç belli etmemesini, mektupta en ufak bir saygı izi bulunmamasını çok rica ediyordu. Amedeo çakmıştı şimdi dümeni, gülümsüyordu. "Babalık, dur bakalım ne söyleyeceğiz bu sevgili ihtiyara," diye şaka ediyordu papaz. Kalemin ucunu kağıda bastırıp düşünüyordu. "Tamam, sana eski, matrak bir arkadaşı getiriyorum. Evet evet bırakın, nasıl yazmak gerektiğini bilirim ben. Bir iki şişe kampanya şarabı çıkar, anlarsın ya, seninle kafayı çekmeye geleceğiz, güleriz. Alın, siz de imza edin. Asıl adımı koymasam daha iyi olur herhalde." "Sizin için bunun önemi yok," dedi Protos. Sonra de Amedeo Fresse'nin adını yana "Cave" diye yazdı. "Oo, pek ustalıklı oldu bu. Ne, bu adla imza atmama şaştınız mı?" "Cavel, yalnız Vatikan'ın ki var sizin aklınızda. Cave, Fransızca zindan demektir." "Şunu da öğrenin, Sayın Flores'e, Cave Latince bir sözcüktür. Tetik, dur anlamına gelir. Bütün sözcükleri öyle üstün, öyle garip bir sesle söylemişti ki, zavallı Amedeo, sırtının aşağı doğru inen bir titreme duydu. Yalnız bir an sürdü bu durum. Peder Cave çabucak sevimli tavrını takılmıştı. Üzerine az önce kardinalin uydurma adresini yazdığı zarfı Floresi'ye uzattı. "Postaya kendinizi vermek ister misiniz? Böylesi daha dikkatli bir davranış olur. Papaz mektupları açılıyor. Şimdi ayrılalım, daha fazla bir arada görmesinler bizi. Yarın sabah 7:30'da Napoli treninde buluşalım. Üçüncü mevki değil mi? Elbette ben bu kılıkta gelmeyeceğim. Olur mu hiç? Beni basit bir Kalabra köylüsü kılığında bulacaksınız. Saçlarımı kestirmek zorunda kalmamak için böyle yapacağım. Hadi Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık." Eliyle ufak işaretler yaparak uzaklaşıyordu. Floris'e dönerken, "Beni bu saygıdeğer papazla karşılaştırdığı için Tanrı'ya şükürler olsun," diye mırıldanıyordu. "O olmasa ben ne yapardım?" Protos da "Göreceksin kardinalini," diye mırıldanıyordu giderken. Ama tek başına olsa gidip sahicini bulabilirdi. 5. Floresta aşırı yorgunluktan dert yanınca Carola ona gösterdiği ilgiyi ve sevişme konusundaki bilgisizliğinin azlığını söylemesinden sonra duyduğu acımaya karşın uyumasına ses çıkartmamıştı o gece. Hiç değilse pirelerin, sineklerin bedenin her yanında bıraktığı ısırık yerlerinin dayanılmaz kaşıntısının el verdiği ölçüde uyuyabilecekti. "Hiç de iyi etmiyorsun böyle kaşınmakla," dedi ertesi sabah. "Azdırıyorsun. Ah, şurası ne kadar da kızarmış." Çenedeki sivilceye dokunuyordu. Sonra o gitmeye hazırlanırken, "Al, benden bir anı olarak sakla şunları," dedi. Sonra da hacının gömleğinin kollarına, Protos'un üzerinden gördükçe sinirlendiği acayip kol düğmelerini takmaya başladı. Amedeo hemen o akşam en geç ertesi gün döneceğine söz verdi. Bir an sonra çoktan kılık değiştirmiş olan Protos gizli kapıdan geçiyordu. "Ona bir kötülük etmeyeceğine yemin ediyorsun değil mi?" dedi Carola. Protos ortaya çıkmak için Frösten'in gitmesini beklediğinden gecikmişti, gara arabayla gitmek zorunda kaldı. Sırtında eski bir gol ceketi, bez bir gol yeleği, ayaklarında mavi çorapların üzerinden bağlanmış sandallar, küçük piposuyla yeni görünüşü altında bir papazdan çok kusursuz bir abruzzes haydutunu andırıyordu. Bunu kabul etmek gerekirdi. Floresi trenin önünde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Onun din uğrunda can vermiş, ermiş Pierre gibi bir parmağı dudağının üzerine yaklaştığını, sonra kendisini gördüğünü belli edecek bir tavır takınmadan trenin baş taraflarında bir vagonda gözden kaybolduğunu gördüğü zaman gerçekte olup olmadığına karar veremiyordu. Ama Protos bir an sonra gene kapıda belirdi. Gözlerini yarı yarıya kapayarak Amedeo'nun yanına baktı. Amedeo binmeye hazırlanırken de "Yanda kimse var mı? Bir bakın ne olur," diye fısıldadı. Kimsecikler yoktu. Kompartımanları da vagonun ucundaydı. "Uzaktan izliyordum sizi," dedi. Protos, "ikimiz bir arada görmelerinden korktum da yanınıza gelmedim." "Nasıl oldu da ben sizi görmedim?" dedi Flores'e. "Ben de gözetlenip gözetlenmediğimi anlamak için birkaç kez geriye dönmüştüm. Dünkü konuşmanız öyle korkuttu ki beni, her yerde casuslar varmış gibime geliyor. Yazık ki gereğinden fazla. Her 20 adımda geriye dönmek doğru olur mu sanırsınız? Ne? Sahiden benim. Kuşkulu bir haliniz vardı. Heyhat. Sözcü söyleyeyim. Kuşkulu. En tehlikeli halde budur. Gene de beni izlediğinizi bile anlayamadım. Tersine sizin konuşmanızdan sonra rastladığım her insanın halinde kuşkulu bir şeyler buluyorum. Bana baktılar mı kaygılanıyorum. Bakmayanlar da görmüyormuş gibi davranıyorlar sanki. İnsanların sokakta bulunmalarına pek ender olarak bir neden gösterebileceğini bugüne kadar hiç anlamamıştım. Ne yaptıkları göze çarpan kimseler 12'de 4'ü bile bulmaz. Ah, beni düşündürdünüz doğrusu. Bilirsiniz, benim eski kafam gibi çabucacık kanı veren bir kafa için sakınmak, çekinmek kolay iş değil. Öğrenmek, alışmak ister. Aldırmayın, alışacaksınız. Hem de çabucak. Görürsünüz, bir zaman sonra bir alışkanlık olur bu. Yazık ki ben bu alışkanlığı edinmek zorunda kaldım. Önemli olan neşeli görünüşü sürdürmek. Ha, şöyle yapın. İzlendiğinizden kuşkulanınca arkanıza dönmeyin. Yalnız bastonunuzu ya da şemsiyenizi yere düşürün. O sırada havaya göre işte, olmazsa mendilinizi düşürürsünüz. Başınızı eğip de eşyayı alırken doğallıkla arkanıza bakın, bacaklarınızın arasından. Buna çalışmanızı öğütlerim. Ama söyleyin bakalım, giysimi nasıl buluyorsunuz? Korkarım bazı yanlarında papazlığım sırıtıyordur. Flörse saf saf, hiç korkmayın dedi. Hiç kuşkum yok. Benden başka kimsecikler bilemez kim olduğunuzu. Sonra başını eğerek iyi niyetle inceledi onu. Elbette iyice baktığım zaman değişik kılınız ardında din adamlarına vergi bir şeyler buluyorum. Neşeli tavırlarınız altında da bizi alt üst eden sıkıntıyı, ama topu topu bu kadarcık bir şey belli ettiğinize göre kendinizi nasıl dizginliyorsunuz kim bilir. Bana gelince benim daha birkaç fırın ekmek yemem gerek. Anlıyorum öğütleriniz. Ne de tuhaf kol düğmeleriniz var diye sözünü kesti Protos. Koralan'ın düğmelerini görünce keyiflenmişti. Bir iki kızararak bir armağan dedi. Kavurucu bir sıcak vardı. Protos pencereden bakarak Monte Cassino dedi. Yukarıda ünlü manastırı seçebiliyor musunuz? Flores'e dalgın dalgın evet görüyorum diye yanıtladı. Bakıyorum görünümlerden pek hoşlanmıyorsunuz. Yok yok diye karşı geldi Floresa. Hoşlanırım. Ama bu sıkıntı sürdükçe neyle ilgilenebilirim ki? Roma'da da anıtlara bakamadım. Hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmeye çalışmadım. Ne kadar iyi anlıyorum sizi, dedi Protos. Söylemiştim ya, ben de öyleyim. Roma'ya geleli beri bütün zamanımı Vatikan ile Saint Anca Şotası arasında geçirdim. Yazık ama siz Roma'yı önceden de tanıyorsunuz. Böyle konuşuyordu bizim yolcular. Caserta'da indiler, ayrı ayrı biraz sucuk yiyip bir şey içmeye gittiler. Napoli'de de böyle yapacağız, dedi Protos. Köşke yaklaştığımız zaman birbirimizden ayrılalım. Uzaktan izlersiniz beni. Kendisine sizin kim olduğunuzu, gelişinizin amacını anlatmam için biraz zaman gerek. Bunun için benden en az çeyrek saat sonra geleceksiniz. Ben de bu arada sakalımı kestirtirim. Bu sabah zaman bulamadım. Bir tramvayla Piazza Dante'ye geldiler. Şimdi ayrılalım dedi Protos. Daha epeyce bir yolumuz var. Ama böylesi daha iyi. 50 adım geriden yürüyün. Beni kaybetmekten korkuyormuş gibi durmadan bana bakmayın. Geriye de bakmayın. Arkanıza takılabilirler. Keyifli görünün. Önden gitti. Floris'e de gözleri yerden ardından geliyordu. Dar sokak dik bir yokuştu. Güneş ok gibi iniyordu. Terliyordu insan. Ortalığı belveleye veren, el kol sallayan, şarkı söyleyen, Floris'i şaşkına döndüren coşkun bir kalabalık insanı itip kakıyordu. Bir laterna önünde yarı çıplak çocuklar dans ediyordu. Bir tür sokak cambazının elindeki kocaman yolunmuş bir hindi için bir piyango düzenleniyordu. Her bilet 2 sağ'ydı. Protos daha doğal görünmek için geçerken bir bilet alıyor, kalabalığın arasından siliniyordu. Florissa bir türlü ilerleyemiyordu. Bir an onu iyiden iyiye kaybettiğini sandı, sonra gene buldu. Kalabalığı geçmiş, kısa adımlarla yokuşu çıkıyordu. Hindi de kolunun altındaydı. En sonunda evler seyrekleşip basıklaşıyor, insanlar azalıyordu. Protos daha yavaş yürümeye başladı. Bir berber barakasının önünde durdu. Floris'e dönüp göz kırptı. Sonra 20 adım ötede küçük bir kapının önünde durarak zili çaldı. Berberin cam mekanı hiç de çekici değildi ama Peder Kava'nın bu dükkanı göstermesinin bir takım nedenleri olsa gerekti. Hem Floristan'ın bir başka berber hem de hiç kuşkusuz bundan daha çekici olmayan bir başka berber bulabilmesi için çok gerilere dönmesi gerekirdi. Sıcağın fazlalığı yüzünden kapı açık duruyordu. Kaba elek bezinden bir perde sinekleri tutuyor, havayı geçiriyordu, girmek için altından kaldırıyordu, girdi. Hiç kuşkusuz usta bir adamdı bu berber. Öyle ya, Amedeo'nun çenesini sabunladıktan sonra havlunun ucuyla dikkatle köpüğü alıyor, korkak müşterisinin gösterdiği kıpkırmızı sivilceyi ortaya çıkarıyordu. Hey gidi o küçük, sakin barını, yarı uykusu, o ateşli uyuşukluğu. Amedeo başı geride meşin koltuğa yarı yatmış kendini bırakıyordu. Ah, hiç değilse kısacık bir zaman için unutulmak. Papa'yı, sinekleri, Karola'yı düşünmemek. Kendini Pau'da, Arnika'nın yanında sanmak. Başka yerde sanmak. Nerede bulunduğunu bilmez olmak. Gözlerini kapıyordu, sonra yeniden açınca bir düş görürcesine karşısında duvarın üstünde Napoli denizinden çıkmış dalgaları dibinden şehvetli bir serinlik duygusuyla pırıl pırıl bir saç lasyonu şişesi getiren, saçları darmadağın bir kadın görüyordu. Bu reklamın aşağısında bir mermer üstüne dizilmiş bir kozmetik çubuğu, bir pudralık, bir dişçi kerpeteni, bir tarak, bir neşter, bir merhem çanağı içinde birkaç sülüğün gevşek gevşek yüzdüğü bir kavanoz, içinde bir tenya şeridi bulunduran ikinci bir kavanoz, sonra yarı yarıya pelte gibi bir cisimle dolu, saydam kristalin üzerine süslü püslü büyük harflerle antiseptik yazılmış, kapaksız üçüncü bir kavanoz, sonra başka şişeler. Şimdi berber işini kusursuzluğa ulaştırmak için kazınmış yüzün üstüne yeniden yağlımsı bir köpük yayıyor, ıslak avucunda bilediği bir ikinci usturanın parlak yanıyla perdah geçiyordu. Amedeo beklendiğini düşünmüyordu artık, gitmeyi düşünmez olmuş, uyuyordu. O sırada gür sesli bir Sicilyalı girdi dükkana, durgunluğu deliverdi. Berber de konuşmaya başladı hemen. Artık dalgın dalgın kazımaya başladı, sonra bir ustura vuruşuyla cızıt sivilceyi kesiverdi. Amedeo bir çığlık kopardı, elini yaraya götürmek istedi, yarada bir damla kan parlıyordu. Niente, niente, İtalyanca bir şey yok anlamında, dedi berber. Kolunu tuttu, sonra bir çekmecenin içinden bir tutam sararmış pamuk çıkardı, antiseptike daldırıp afunun üzerine bastırdı. Böyle gelip geçenlerin dönüp bakmalarına, kulak asmadan böyle kente doğru nereye koştu Floristeri? İşte ilk rastladığı eczacıya derdini gösteriyor. Erbap adam gülümsüyor, yeşilimsi bir ihtiyar. Görünüşünde de bir pislik var. Bir kutudan küçük bir tafta halkası alıyor, diline sürüyor, sonra da... Amedeo dışarı fırlayarak tiksintiden tükürdü. Yapışkan taftayı çekip kaldırdı, iki parmağın arasında sıktı sivilcesini, ne kadar kanatabilirse kanattı. Sonra bu kez kendi tükrüğüyle ıslanmış mendiliyle ovdu, sonra saatine baktı, aklı başından gitti. Koşar adım çıktı, sokağa yukarı terliye terliye, soluya soluya, kanları aka aka, çeyrek saatlik bir gecikmeyle kardinalin kapısına geldi. 11. ayrımın sonu, sayfa 144.